Merhaba, ben Erdo Özağ.
Merhaba, ben Ender Yıldız.
Mobilitenin yeni bölümüyle bir kez daha karşınızdayız. Her zaman olduğu gibi yine mobil dünyadaki en son gelişmeleri ve haberleri Ender'le birlikte sizler için değerlendireceğiz. Bu bölümümüzde daha çok Türkiye ile ilgili haberlere de ön plana vermeye çalıştık. Özellikle Apple tarafındaki gelişmeler büyük önem taşıyor ve bu bağlamda hemen ilk haberimize de geçelim isterseniz. Evet Ender, iPhone 5 ufak bir gecikmenin ardından pek çok dünya ülkesinde olduğu gibi ülkemizde de piyasaya çıkacak. Resmi kanallar vasıtasıyla, operatörler vasıtasıyla iPhone 5'i 14 Aralık itibariyle yani yarından itibaren kullanıcılar sahip olma şansı yakalayabilecekler. Hem Turkcell, hem Vodafone, hem de Avia kendi tarifelerini açıkladı. Özellikle 24 ay ve 36 aylık paketler halinde bir takım tarifeler sunulduğunu görmekteyiz. Bu bağlamda bakıldığında iPhone 5'in aslında fiyatı hakkında bir bilgi edinebiliyoruz. Çünkü hani ilk defa belki de iPhone 5 için 36 ay gibi 3 yıla yayılan paketlerin olduğunu görmekteyiz.
Evet, bu 36 aylık paket Avia tarafından sağlanmakta. Vodafone ve Turkcell tarafına baktığımızda yine 24 aylık paketler sunulduğunu görmekteyiz. Zaten genel anlamda sırf iPhone 5 için konuşmayalım da çıkan bütün akıllı telefonlar için baktığımızda Turkcell'in bu noktada fiyatlarının Vodafone ve Avia tarafına kıyasla bir miktar daha pahalı olduğunu görmekteyiz. Senaryo burada da değişmiyor. Zaten şu tablo şu anda ekrana gelmiş durumda. Kullanıcılar Turkcell'in çeşitli fiyatlarıyla, bu gerçi yayınlanan ekrana gelen fiyatlar, mevcut tarifelerin
üzerine eklenecek
bedel değil, komple ödenecek tarife. Yani buradan hemen bir örnek verelim. Gold Plus tarifesinin iPhone 5 16 GB'lık modeli için 198 lira belirtilmiş fiyat olarak. Bunun içinde Gold Plus'ın fiyatı da dahil, yani ekstradan bir paket şeyi eklenmiyor. Vodafone ve Avaya baktığımızda ise paketlerin üzerine eklenecek fiyatların verildiğini görüyoruz. O yüzden hani ilk başta fiyatlara bakıldığında Turkcell tarafı biraz korkutucu gelebilir. Benim dikkatimi çeken Vodafone tarafında Red Plus tarifesine ayda 70 lira ekstra ücret ödeyerek iPhone 5'in 64 GB'lık versiyonuna sahip olabiliyorsunuz.
Evet, tabii şimdi burada kuşkusuz iPhone 5'in çıplak fiyatı da büyük önem taşıyor. Yani herhangi bir sözleşme altına girmeden piyasadan alınabileceği fiyat da büyük önem arz etmekte bizler için. Yani şu an ortaya çıkan tablolar, çeşitli elektronik ticaret sitelerindeki fiyatlara baktığımızda 16 GB'lık versiyon için 2200-2300 liralık fiyatlardan bahsedebiliriz. Bu yine tercih edeceğiniz yere ya da satın almayı düşündüğünüz noktaya göre bir takım oynamalar yaşayabilir. 2100 lira da olabilir, 2400 lira da olabilir. Ancak şunu söyleyelim, iPhone 5 ilk lanse edildiği dönemdeki o 3300-3500 liralık fahiş fiyatlar ortadan kalkmış durumda. Hani orada bir takım izleyicilerimiz belki bir ikileme düştü, böyle fiyatlandırma mı olur diye. Ancak o fiyatlandırmayı ticaret fırsat bilen bir takım simsarların oluşturduğu fiyatlardan bahsedebiliriz.
Uyanıklar diyelim.
Uyanıklar diyelim ya da hani ilk sahip olmanın heyecanını yaşamak isteyenler için belirlenmiş bir takım özel fiyatlar diyelim hani bu noktada. Ancak şu an görünen tablo itibariyle 2000 liranın biraz üzerinde fiyatlarla çıplak olarak, sözleşmesiz olarak iPhone 5 alınabilecek. Rekabet anlamında konuşmak gerekirse aslında Android tabanlı üst telefonlara baktığımız zaman, üst seviye telefonlara, iPhone 5'in piyasadaki tüm telefonlardan yaklaşık 500 ila 700 lira arasında bir bantta daha yüksek bir fiyatlandırmayla sunulduğunu görmekteyiz ki hani bahsettiğimiz telefonlar arasında Galaxy Note 2 var, Galaxy S3 var, HTC One X Plus var. Gerçi One X Plus 2000 liralık fiyatıyla iPhone 5'e biraz daha yakın. Ancak 1600 liralık fiyat seviyesindeki Galaxy Note 2, 1700 liralık fiyat seviyesindeki Galaxy Note 2 ile bakıldığında 500-600 lira pahalı geldiğini söyleyebiliriz iPhone 5'in.
Evet, One X Plus dedik burada. Yani 2000 liraya yakın bir fiyatı var ama yakın zamanda o da fiyatı düşüp hani S3 ile Note 2 ile benzer kulvara gelecektir. iPhone zaten hep pahalıydı. Kullanıcılar zaten alışmıştı. O yüzden hani kullanıcıların da bir alışkanlığından faydalanarak bence bu noktada operatörler telefonu standart Android cihazlardan daha yüksek ya da benzer Android cihazlardan daha yüksek fiyatlara satıyorlar. Gönül ister ki bu fiyatları artık zamanla biraz daha yurt dışına yakın fiyatlara alabiliriz. Çünkü kontrastsız yurt dışında iPhone 5'in 16 GB'lık versiyonu 1100-1150 civarında alınabiliyor. Öbür taraftan Nexus 4 gibi çok çılgın bir alternatif de var. 16 GB'da 349 var. Ha, bulamıyorsunuz o ayrı ama biraz dişinizi sıktığınız veya beklemeyi göze aldıysanız alınabiliyor. Ben de şahsen almayı düşünüyordum. Ablam benim biliyorsun Amerika'da yaşıyor. Hani ve Google'ın Play Store'undan almaya çalıştığınızda şu anda 4-5 haftalık bir bekleme süresi veriyorlar.
Yani paranız hazır olsa bile en azından Amerika için bile yaklaşık bir ay beklemeniz gerekiyor.
En azından alabiliyorsun ama hani sonuçta bir ay geçse de telefonu alabiliyorsun. Hani çok acele etmiyorsanız, çok acele yeni bir telefon ihtiyacınız yoksa bu da ekstra bir opsiyon olabilir bu noktada.
Tabii iPhone'un fiyatının yüksek kalmasında yıllarca neden olan gerekçelerden bir tanesi. iPhone'la ilgili şöyle bir aslında önemli özellik var. iPhone'un fiyatı düşmüyor. Yani ikinci elde bile aldığınız fiyatın çok altına bir bedel, çok az altına bir bedelle telefon satabiliyordunuz. Ancak iPhone 5 ile ilgili bu durum biraz değişebilir. Çünkü akıllı telefon piyasasına baktığımızda Full HD ekranlı telefonlar geliyor, yepyeni işlemciler yolda, daha yüksek kapasiteli telefonlar, alternatifler yolda. Hani iPhone 5'in fiyatı bir miktar düşebilir, daha hızlı düşebilir diğer iPhone modellerine göre. Çünkü hakikaten birazdan zaten bazılarına değineceğiz. Çok iddialı telefonlar geliyor özellikle Android dünyasında. Yani bu bağlamda iPhone 5 biraz daha hızlı değer kaybedebilir. Zaten videomuzun ilerleyen kısımlarında iPhone 5'in devamı olarak gelecek yeni bir iPhone ile ilgili bilgileri de paylaşacağız. Ancak şunu söyleyelim, biz iPhone 5 ile ilgili hani çok hızlı bir yenileme görebiliriz ya da fiyatı biraz daha az düşebilir. Böyle bir gerçek masanın üzerine durmakta. Evet Ender, buradan istersen bir başka İkinci Apple haberine geçelim. Bu aslında belki de iPhone 5'ten, iPad mini'den daha önemli bir haber. Apple Türkiye'ye geliyor. Yeni bir ülke müdürü atamışlardı zaten daha önce. Hatta Türkiye'de, İstanbul'da muhtemelen yeni bir Apple Store mağazası da açacaklar. Bu gelişmenin ardından beklenen de oldu ve iTunes nihayet Türkiye'de açıldı. iTunes Store artık Türkiye'de Türkçe olarak aktif. Yani tüm Apple kullanıcıları, tüm iOS kullanıcıları iTunes Store içerisine girerek Türkçe içeriklere ulaşabiliyorlar. Apple burada Müzik Yapımcıları Derneği ile, film yapımcılarıyla işbirliğine giderek
güzel anlaşmalar yani
Orhan Baba'nın şarkılarından tut da
Barış Manço'ya
özlediğimiz kadar. İnsan Barış Manço'ya kadar hani damgasını vurmuş, ses getiren, ünlü, popüler pek çok şarkıcının, yapımcının içeriğine ulaşabiliyoruz. Hani fiyatlara baktığımızda da hani belki Amerika'daki fiyatlarla kıyaslanan yüksek kalabilir ama yeni bir adım olarak hani legal, yasal olarak elde edilebilmesi açısından müzikleri tek başına ya da albümleri bütün olarak satın alabiliyoruz belli fiyat seviyelerinden.
Evet, Apple bu işi yaptı mı hakikaten iyi yapıyor. Kullanıcıların da özellikle Apple fanlarının beklediği bir hareket oldu bu iTunes Store'un Türkiye versiyonunun açılması. Fiyatlar da hani biraz daha belki düşük olabilirdi diyoruz ama şarkılar için konuşursak eğer 0.84 yani 1 liranın
altında bedeli.
1 liranın altında. Sonuçta birçok insan da bir albümü aldığında o albümdeki bütün şarkıları genelde çok büyük hevesle, keyifle dinlemiyor.
Ya ben şahsen albümde varken ya bir ya da iki şarkısı beni etkilediği için
oluyor. Yani büyük ihtimalle büyük bir kesim kullanıcılar da bu şekilde daha az sayıda şarkıları sevmesine rağmen bütün albümü alıyorlardı. Şimdi sevdikleri 20 tane şarkıyı 15-16 lira gibi fiyata sahip olabilecekler. Bunun dışında SD ve HD çözünürlüklerde film kiralama, satın alabilme imkanları da mevcut. Hemen bunların da fiyatlarına bakalım. HD kalitesindeki filmler 4.99 liraya kiralanırken SD filmler ise 17.99 liraya ya satın alınabiliyor ya da 3.99'a kiralanabiliyor.
Tabii bu noktada şunu söyleyeyim. 17.99 yani 18 liralık bedel aslında Türkiye'deki şu an standartlaşmış ortalama bir DVD film fiyatına gelebilir. Hatta artık DVD filmleri 12-13 liradan alabiliyoruz. Evet, geçtiğimiz günlerde ben bir kitap aramak için biliyorsun hani beraber gitmiştik bir kitap mağazasındaydım. Hani Total Recall gibi yani Gerçeği Çağrı'nın yeni versiyonu gibi filmler artık 13 lira 14 liradan da alınabiliyor. Bu bağlamda SD film fiyatları aslında biraz yüksek gibi görünüyor. Çünkü bakıldığında 18 liraya kiralıyorsunuz ki 18 liraya satın alıyorsunuz filmi. Belki bir miktar daha olabilir ama bu sonuçta yeni bir adım, yeni bir girişim. Muhtemelen zamanla oturacaktır, yerleşecektir ve fiyatlar belki de daha makul seviyelere gelecektir. Bunu şunu da söyleyelim. iTunes Store ile ilgili olarak iCloud üzerinden iMatch uygulaması devreye girmiş durumda. Yani bu noktada eğer depolamayı seviyorsanız, arşivlemeyi seviyorsanız, öyle evinizde macOS tabanlı bir cihazınız varsa, Apple cihazınız varsa ve yanınıza sürekli iPhone ya da iPad taşıyorsanız bu servis vasıtasıyla bulut üzerinden içeriğinize de erişebiliyorsunuz.
Evet, bunun da fiyatını söyleyelim hemen. 40 lira gibi senelik aidat ücreti var. Bunun dışında fiyatlardan biraz daha konuşalım istersen. Klip satışları da başlamış mağazadan. 1.49 lira gibi bir klip fiyatları var. Yakın zamanda bu fiyatlar belki bir miktar geriye düşebilecektir. İçerik olarak da fena değil. Zengin ve içeriğin de genişlediğini biliyoruz her geçen gün. Umarız Google'ın da benzer bir hamleyle Play Store'unu Türkiye'ye açtığını yakın zamanda görürüz.
Evet, yavaş yavaş artık Türkiye'de de Apple servislerinin devreye girdiğine tanık olmaktayız. Umarız Siri gibi bir takım katma değerli özellikler ve teknolojiler de zamanla yerleşir ve Türkçe desteği de kazanmış olur diyerek buradan Android dünyasına adım atalım istersek. Şimdi biz Samsung'dan bahsediyoruz. Galaxy Note 2, Galaxy S3, HTC tarafına bakıyoruz. One X diyoruz ya da yakın zamanda çıkacak. Belki Avrupa'ya da gelecek. 5 inç ekranlı Butterfly'dan bahsediyoruz. Diğer taraftan Sony'nin yeni telefonları ne olacak diye konuşuyoruz. Ancak akıllı telefon dünyasında bir gerçek var. Çinli telefon üreticileri çok büyük bir sıçrama ve yükseliş içerisinde. Bunu Meizu başlatmıştı. Ardından Xiaomi devreye girdi. Ve şimdi de Oppo isimli bir firma var ki haberimize konu olan Find 5 modeli benim son zamanlarda gördüğüm en güzel 3-4 tane telefondan bir tanesi de tasarım olarak. Ve kağıt üzerindeki donanımlarına baktığımızda Full HD ekranı, Qualcomm'un Snapdragon S4 Pro işlemcisi, 2 GB belleği, Exmor sensörlü, 13 megapiksel kamerası. Allah ne verdiyse koymuşlar içerisinde. Hani bu açıdan bakıldığında bu telefonun için hani artık Çinlerden rica edelim Avrupa'ya da gelsin. Bir şekilde kullanıcıların deneme bulma şansı yakalamasını rica edelim yani bakıldığında.
Şimdi özellikleri önümde var. Okuyorum bitmiyor yani. Kamerasındaki yenilikler, bağlantı yetenekleri zaten Full HD panel ve S4 Pro güzel bir kombinasyon oldu.
Hemen herkes burada virgül koyalım. Kullanılan ekran HTC Butterfly'deki aynı ekran. Evet. Bu açıdan hani soru işaretleri vardı bazı kullanıcılarımız aklına.
Zaten bu tarz panelleri üretebilen
sınırlı sayıda
çok sınırlı sayıda firma olduğu için kalite konusunda şüphe olmasın. Telefon çok iddialı. Pili de 2510 mAh gibi çok çılgın bir pil var. Bilmiyorum hani bunu artık ne zaman bu telefonları Avrupa'da görebileceğiz, Amerika'da görebileceğiz. Büyük ihtimalle yetiştiremiyorlar çünkü bu telefonu yapabilmek de zor bir iş. Hacimli üretebilmek ayrı bir sıkıntı ve bu telefon Çin'de çıktığı anda Çinler eminim ki bunu istila ediyorlardır yani.
Zaten biz bunu Meizu ve Xiaomi'de görmüştük. Evet. Adamlar için Çin çok büyük bir pazar. 600 milyondan fazla telefon kullanıcısı var ve akıllı telefonların satışı sürekli artıyor. Adam zaten diyor ki benim müşterim hazır burada. Kapasiteleri de belli. Çünkü üretim kapasiteleri de belli şu an için. Meizu gibi firmaların kendi fabrikaları, atölyeleri var. Dolayısıyla kapasite miktarı, örneğin Foxconn gibi günde 10 binlerce üretemiyorlar zaten. Evet. Bu bağlamda şu an için daha lokal kalmış durumdalar. Ancak yani uyanık bir girişimci iş birliğine giderek daha büyük fabrikalarda üretim sağlayarak bu markayı dünya çapında da yaygınlaştırabilir belki.
Evet ve markanın bilinirliği anlamında, tanınması anlamından çok güzel bir patlama yapabilir. Zaten telefonların fiyatları da bu donanımlara rağmen oldukça uygun. Hani bu model biraz daha yükselmiş diğer Çin tabanlı telefonlara baktığımızda. Ama yine donanımla kıyasladığımızda zaten ortada benzeri yok. Hani kıyaslayabileceğimiz bir cihaz yok. $499 bu fiyat da yine de bence bu telefon için, bu özelliklere sahip bir telefon için son derece makul.
Tabii 2500 mAh'lik pil kapasitesine baktığımızda da bu bazı üreticiler aslında ders niteliğinde. Çünkü böyle yüksek donanımlı bir telefon yapıp onun 2000 mAh'lik pil koymak çok doğru bir karar değil. Çünkü günün sonunda tüm akıllı cihazlar için en büyük unsur pil oluyor. Hani isterseniz 100 çekirdekli işlemcisi olsun 2 saat çalışan bir telefonun bir anlamı olmuyor.
Hiçbir anlamı yok.
Burada ben de şimdi önüme notlar aldım çünkü telefonun o kadar çok özelliği var ki aslında hiçbirisini atlamak istemiyorum ama burada belki de en büyük özelliklerden bir tanesi kendi alanındaki ilk örneklerden birisi olacaktır muhtemelen. Bu telefonun kamerası 120 kare saniye oranında video çekebiliyor ki hani eğer amacın süper slow motion böyle sinematik reklam vari görüntüler çekmekse Exmor sensörünün de katkısıyla müthiş görüntüler elde edebilirsiniz bu telefonda.
Evet, 120 kare saniye çok ciddi bir oran. Özellikle hani normal video kaydında pek bir kullanıcının işine yaramasa da özellikle video işleme sırasında videoyu yavaşlatırken o slow motion efektini verebilmesi adına çok önemli. Zaten 13 megapiksellik sensörü de bu noktada oldukça iyi işler başaracaktır. Tabii ki donanımsal HDR desteği gibi güncel teknolojileri de hepsinin bu kamera sensöründe desteklendiğini de belirtelim.
Oppo Find ile ilgili olarak fiyata geçeceğiz ancak son olarak şunu söyleyelim. Daha önce BMW, Bentley ve Rolls-Royce'un kullandığı Direct HD yüksek kaliteli ses teknolojisine sahip ilk akıllı telefon olarak da gösterilmekte. Hatta Oppo için de mobil teknolojiler alanında bu teknolojiyi kullanan ilk üretici olduğu da sık sık dile getirilmekte. Hani bu açıdan bakıldığında yüksek performans, yüksek görüntü kalitesi ve yüksek sesi bir araya getiren bir telefon.
Yok yani telefon.
Her şeyi var. Kalınlık bir miktar halice yani bir Galaxy S3'le kıyaslandığı ya da iPhone 5'le kıyaslandığı daha kalın kalıyor. Ancak böyle özelliklerin bir araya geldiği bir telefonu düşündüğümüzde hani daha az özelliğe sahip, daha kalın telefonlara dikkate aldığımızda kabul edilebilir seviyede olduğunu söyleyebiliriz. Tasarım da son derece şık ve güzel. Umarız bir an önce yaygınlaşır. Amerika için konuşulan bir fiyat da var. Amerika'ya gireceği söyleniyor telefonun. Yaklaşık $500'ların altında olacağı yani $480-$490 bandında olacak ki kıyaslamak gerekirse örneğin iPhone 5'in sözleşmesiz Amerika satış fiyatı $650 civarında. Hani bu bağlamda muhtemelen Android dünyasının en popüler telefonlarından birisi olmaya aday en azından Çin ve Amerika pazarları için diyerek tekrar Apple'a geçelim. Apple şimdi hani tamam süper cihazlar yapıyor. Evet. iPad mini kendi alanında çok başarılı. iPhone 5 de kendi alanında eksikleri olmasına rağmen kağıt üzerinde başarılı bir telefon.
Servisleri de hani eleştirilmesine rağmen oldukça kullanılıyor.
Aynen öyle. En fazla sayıda uygulamaya sahip hani mağazayı da şu an Apple bünyesine barındırmakta. Bu açıdan bakıldığında evet artıları var ancak eksileri yok diyelim illaki var. Şimdi Apple bir karar aldı ve Google Maps'i dedi ki ben platformumdan çıkartıyorum. iOS'te size yer yok standart uygulamalar arasında. Ben kendi uygulamamı geliştireceğim dedi ve Apple Maps haritalarını çıkardılar. Ama tabii ellerine yüzlerine bulaştırdılar. Hatta o işin başındaki adamın da işine son verdiler. Güle güle dediler. Biz bunu artık kendimiz daha iyi yapmak için uğraşacağız. Seninle daha fazla çalışmayacağız güle dediler. Güle güle dediler. Hani Apple Maps ile ilgili olarak evet böyle çok böyle majör bir sıkıntı yaşadık mı biz? Yaşamadık. Bildiğiniz hani haritayı çiziyor, lokasyonu veriyor. Ancak belli noktalarda çok ciddi krizlere neden olabiliyor. Evet. Şimdi Avustralya'da hükümet kanalının, emniyetin yaptığı açıklama var. Hani Apple'ın kendi harita servisini kullanırsanız ölebilirsiniz tarzında bir açıklama.
Güvenmeyin
tarzında açıklama var. Bu son derece ilginç. Hani gelen eleştirilerin ne derece haklı olduğunda bir göstergesi olarak kabul edilebilir.
Evet, haberin kaynağına detaylarına biraz daha inelim. Şimdi Avustralya'da bu Apple Maps servisini kullanan bir grup insan ulaşmak istedikleri bir noktaya gitmeye çalışırken çok alakasız bir noktaya gidiyorlar ve bir dağın ortasında yani Allah'ın unuttuğu bir yere gidiyorlar ve burada çeşitli şebeke servislerine ulaşamıyorlar ve burada mahsur kalıyorlar. 6 araçlık bir grup. İçerisinde aileler var, çocuklar var ve bu insanları 24 saat sonunda polis ve kurtarma ekipleri ancak kurtarıyor. Sıkıntının kaynağına indiklerinde ise işte Apple Maps servisinin yanlış yönlendirmesinden dolayı gitmek istedikleri yerin çok alakasız bir yerine gittiklerini açığa çıkıyor. Bu yüzden de Avustralya polisi bu noktada özellikle şehir dışında seyahat edecek insanlar için Apple Maps servisinin ölümcül hatalara yol açabileceğini belirtmiş, açıklamış. Apple Maps servisinin zaten sıkıntıları olduğunu biliyorduk. İnsanları böyle denizin altından geçirmeye çalışıyordu. Haritaları yanlış çiziyordu falan ama.
Bir takım köprüler böyle yıkık falan görünüyordu.
Bu benim duyduğum en ciddi sıkıntı olmuş. Çünkü 6 araçlık, 6 aileyi içeren bir sıkıntı. Ve ilk de başlarına kötü bir şey gelmemiş. Çünkü dağın başında hani cep telefonu olmayan bir yerde hakikaten büyük sıkıntılar yaşayabilirsiniz.
Yani Allah'a emanet gitmişler en nihayetinde. Dediğin gibi büyük sıkıntı yaşamamışlar. Tabii Apple yaptığı açıklamayla aslında Apple tepe yöneticisi Tim Cook özür dileyen bir açıklama yapmıştı daha önce ve şu an kapalı kapılar ardından çok yoğun çalışıyorlar da çok ciddi bir güncelleme alacağı, arayüzün değişebileceğine dair bile bir takım dedikodular var. Yani Apple Maps ile ilgili bir takım gelişmeler önümüzdeki günlerde karşımıza çıkacak. Ancak Apple kullanıcıları artık Apple Maps'e zorunlu değiller. Zaten Yandex gibi bir takım alternatifler vardı ancak bu konuda şu an
alternatiflerin kralı.
Kralı diyelim hatta. En gelişmiş çözüm olan Google Maps tekrar Apple Store'daki yerini aldı. Hatta yapılan açıklamalar Google Maps'in Android'deki versiyonundan bile daha iyi bir halle Apple Store'a girdiğini göstermekte. Hadi bakıldığı zaman yok sesli adım adım desteği bile var. Street View'den özellikle de var. Her şey var. Ve nihayet App Store üzerinden yayınlanmış durumda. Bunu kurup indirebiliyor muyuz? Türkiye için henüz değil. Türkiye'deki Apple Store'dan şu an bu uygulamaya ulaşılamadığına dair bilgiler alıyoruz biz. Ama Türkçe dil desteği var. Muhtemelen yakında
kullanımı sunacaktır. Çok yakın bir zamanda gelecektir. Evet.
Yani bu bağlamda Apple kullanıcıları harita ihtiyacını Google'un kendi servisi olan Google Maps üzerinden de artık kullanabilecekler diyerek Sony'ye geçelim.
Geçelim.
Hani Sony bir süredir bir HTC, bir Samsung kadar çok gündeme gelmiyor. Çünkü üst seviye telefon pazarında bir sessizlik dönemi içerisindeler. Kapalı kapılar ardında üst seviye 4 çekirdekli telefonlar geliştirdikleri, hatta düşük maliyetli 4 çekirdekli telefonlar geliştirdikleri de söyleniyordu. Şimdi gündemimize gelen konu 2013 yılında piyasaya sürülecek telefonların detaylarıyla ilgili olacak. Kağıt üzerine baktığımızda gelen haberler, ortaya atılan iddialar gerçek anlamda iddialı çekici modellerin geldiği yönünde.
Sony'ye baktığımızda bu Ericsson'dan ayrıldıktan sonra biraz daha hareketlendiğini görmekteyiz. Bu Xperia serileri birçok telefon çıkardılar alt seviye, orta seviye derken üst seviyeyi pek kurtaramadılar, yapamadılar. Hani
orta ya da belki en başta biraz alttan daha fazla satış yapalım da pazar payını arttırıp üste yöneliriz daha sonra.
Öyle bir mantık da izlemiş olabilirler ama üst seviye diye sundukları, en azından üst seviye fiyat bandında sundukları telefonları donanım anlamında bir Samsung'la bir HTC ile yarışabilecek noktada değillerdi. Biz de sen de hatırlarsan mobilitede çok eleştirdik. Hani böyle adam gibi dolu dolu bir Sony telefonu, üst seviye telefonu ne zaman görebileceğiz diye. Büyük ihtimalle 2013'te göreceğiz. Cortex A15'in yılı olacak zaten 2013. Hem 2 çekirdekli hem 4 çekirdekli versiyonlarını göreceğiz. Full HD paneller bu noktada
artık standartlaşacak.
Üst seviye telefonlarda en azından standartlaşacak. Yeni bir işlemci belki Qualcomm tarafında biraz daha hızlaştırılmış S4 Pro'ları, S4 Prime'ları görebiliriz telefonlarda.
18 geldi çalışacak S4 Pro'ların geleceği söyleniyor ama tabii göreceğiz bunu.
Evet yani belki biraz zor olabilir ama çünkü biliyorsun S4 Pro
ısınmayı... Nexus 4'te bayağı ısınıyor yani.
Isınan bir chipset, platform. Bu noktada hani telefonu nasıl sokuşturacaklar o işlemciyi bilemiyoruz. Neyse detaylara geri dönelim. 2 GB RAM olacak, LTE desteği olacak. 2400 mAh bataryası ve iyi bir kamera sensörüyle geleceği söyleniyor. Zaten Sony bu kamera sensörleri konusunda uzman. Hatta iPhone'un da sensörlerini bu noktada...
Hatta son olarak incelediğimiz Nexus 4'ün bile hem ön hem de arka kamerasında Sony sensörü kullanılıyor.
Tabii bu noktada sürücü tarafındaki yazılımlar da çok önemli. Kernel tarafındaki geliştirmeler de çok önemli ama Sony bu işin en iyisi ve büyük ihtimalle kendi telefonlarında da bir iPhone 5 kalitesinde bir şey sunacaklardır. Çeşitli versiyonları da var bu telefonların. Hani Xperia 4, 5, 6 olarak 3 farklı model konuşuluyor. Xperia 6'dan bahsedelim istersen. Evet, Full HD olacak. 6 inçlik bir paneli. 13 megapiksellik kamerası ve 3 GB sistem verliği olacağı söyleniyor.
Üstüne üstlük 3500 mAh kapasiteli bir pile sahip olacağı. Hatta şimdi 3 GB belli konusu bence burada biraz ilginç.
Biraz
çünkü Galaxy S4 ile ilgili de benzer iddialar vardı. Şu an kağıt üzerinde abartı gibi görünüyor ancak pek çok üretici için yavaş yavaş gündeme gelen bir gerçek. Biz 3 GB'ı şu an için pek öngörmüyoruz ancak hani 3 GB'lık telefonlar gelirse de artık bu haberlerden sonra çok da sürpriz olmayacak gibi görünüyor.
Evet, 3 GB'lık belleğin şöyle bir avantajı olacak. Pil tüketimi artık belli bir noktadan sonra ciddi bir şekilde artmaya başlıyor. 3 GB belleği şu noktada hani şu günümüzde ihtiyaç yok. Şu günümüzde 1 GB bellek bile birçok iş için kurtarabiliyorsunuz. Hani 1.5-2 üst seviye telefonlarda belki.
Aslında 2 GB şu an hani.
LTE özellikle LTE bandında çalışan telefonlar için 2 GB bellek akıllı bir yatırım olabilir. Ama önümüzdeki sene içerisinde bakalım 3 GB sistem belleğine ihtiyaç duyan, hakikaten o belleğe böyle aç olan, dolu dolu kullanacak telefonları görebilecek miyiz? Sony ile beraber belki bunu göreceğiz.
Tabii bununla birlikte hani 6 inç, Xperia 6'nın 6 inç ekrana sahip olacağını söyledik. Hani ekran boyutları da giderek büyüyor. Bu noktada zaten Galaxy Note 2 5.5 inç büyüklüğünde bir telefona sahip, ekrana sahip. Diğer taraftan Huawei 6.1 inç büyüklüğünde telefon geliştirdiğini zaten resmi olarak açıklamış durumda. Sony'den de 6 inç telefonun gelmesi bizler için sürpriz olmayacaktır. Umarım Sony'de en üst seviyede rekabetçi olur ve pazar gerçekten daha fazla hareketlilik kazanır diyerek buradan uzak dolu bir üreticiye geçelim. Şimdi uzak dolu markalar var akıllı telefon üreticileri. Hani Meizu diyoruz, Samsung üretimi işlemci kullanıyor, Exynos işlemci. Xiaomi diyoruz, Qualcomm kullanıyor. İşte Oppo diyoruz, benzer şekilde Qualcomm işlemci kullanmakta. Ancak Çin'de bir sürü ucuz telefon var, bir sürü tablet var. Hani inanılmaz derece çeşit var. 30 dolarlık tabletten 100 dolarlık tablete kadar pek çok farklı cihaz bulabiliyorsunuz. Ve bunların çok büyük bir kısmında kullanılan işlemcilerden bir tanesi de Allwinner firmasına ait. Ya bu firma uzak dolu bir firma olarak düşük maliyetli platform çözümleri geliştirmekte. Bu sayede düşük maliyetli cihazlar hazırlanabilmekte. Şu ana kadar çok böyle performans odaklı olmayan çözümlerle gündeme geliyorlardı.
Alvinar A10 diye bir işlemcileri vardı.
Evet, bunda genelde herkes Cortex A10 falan diye karıştırıyor. Ancak bu tam olarak böyle değil. Daha düşük maliyetli ismi A8. A10 olarak nitelendirilen. Evet. Bazı zamanlarda kutuya A9 diye de yazılan böyle yani Çinlilerin garip hatalarından bir tanesidir bu. Çözümler geliştiriyorlardı. Ancak şimdi ortaya attıkları yeni işlemci aileleri var. 2 ve 4 çekirdekli yeni işlemciler kullanacaklar ki burada Cortex A7 platformuna geçtiklerini görmekteyiz ki Cortex A7 de aslında Cortex A9'dan bir miktar daha yavaş kalan ancak Cortex A15 ile birlikte kullanılabilen o heterojen yapıya sahip Little Big platformuyla uyumlu.
Güzel, kendi başına birimli, da çalışabilen.
Kendi başına da çalışabilen. Adreno 305 gibi yeni grafik birimleriyle de işbirliği yapabilen. Aslında verimliliğin önemli oldu. Verimliliğin ön planı oldu. Performans anlamında da giriş orta segmentteki pek çok cihazın ihtiyacını karşılayabilecek yeni bir platform olarak Allwinner'ın da merkezinde yer almakta.
Evet, şimdi A7'ye biraz konuşalım istersen Erdi. A7 enteresan bir platform çünkü A8'den güç tüketimi anlamı olarak hani tabii yeni üretim teknolojilerinin de avantajını kullanarak 5 kata kadar daha düşük güç tüketiyor ve performans anlamında A9'a oldukça yakın. Saat hızı konusunda da 1 GHz ve üzerinde çalışabilen bir işlemci. Çift 4 çekirdekli çalışmalara da uygun biliyorsun. A8 bu noktada böyle bir yapıya
sahip değil,
izin vermiyor. 512 kilobayt Allwinner'ın A20 işlemcisi için konuşalım çift çekirdekli versiyonu. 512 kilobayt L2 ömberliği var. Grafik birimi ise Mali 400. Mali 400 hala ucuz, uygun fiyatlı ürünlerde günü kurtarır. Biraz da özellikle hız ışıtılma yapıldığında. 2160p'ye kadar video oynatma desteği veren bu işlemci. En önemli özelliği A10 ile pin bazında uyumlu. Bu ne demek? Hani A10 işlemcisini, Allwinner'ın A10 işlemcisini kullanan bir bordunuz var. Hop söküyorsun.
Hemen yeni işlemcileri takabiliyorsunuz.
O A20'yi takıyorsun, kernel'ını değiştiriyorsun ve çalışmaya başlıyor. O yüzden hani A10 üzerinde tablet geliştiren, telefon geliştiren üreticiler için daha yüksek, daha iyi performans olan bir versiyonunu yaratabilmek, kullanabilmek oldukça basit olacaktır. Bir de A31 var. A31, Cortex A7'nin 4 çekirdekli versiyonu. Mantık olarak zaten 1 MB L2 tampon belleği var. Grafik birimi ise PowerVR'ı görüyoruz. SGX544. 544 hani 540'dan sonra oldukça performans artışı sağlayan bir grafik birimi ama
yani sonuçta farklı çekirdekli versiyonları da var. Bunlara dikkat almak lazım. Hani 544 derken hani Apple'ın ürünlerindeki ya da PS Vita'daki 544'le karıştırmamak lazım. Çok çekirdekli yapısı var. Tek çekirdekli yapısı var.
Tek çekirdekli versiyonu kullanılıyor bu noktada. Zaten uygun fiyatlı bir ürün olduğu için de tek çekirdekli bir platform bu fiyat bandında yeterince performans sağlayacaktır.
Tabii A31 ile ilgili şunu da söyleyeyim. Çift kanal bellek kontrolcüsüne sahip. Nvidia tarafında tek kanal bellek kontrolcüsüne sahip bu açıdan bakıldığında ve Tegra 4'te muhtemelen artık çift kanal yapacaklardır diye tahmin ediyorum onu. Ve piyasada yaygın olarak kullanılan düşük güç tüketimi DDR2'den tuttuğu DDR3'e kadar tüm bellekleri de desteklemekte. Bu açıdan bakıldığında Allwinner pazar payını arttırabilir. Bu noktada zaten Allwinner ve MediaTek gibi firmaların düşük maliyetli işlemci çözümleri de giderek yaygınlaşacak gibi görünüyor ki hatta az önce dedik ya Sony düşük maliyetli 4 çekirdekli telefonlar geliştiriyor. O telefonlarda Allwinner ya da MediaTek işlemcilerin kullanılmasında tanık olabiliriz diyerek bir başka iddiaya geçelim. İlk haberimizle de bağlayalım aslında bunu. Hani dedik ya iPhone 5 hızlı yenilenebilir, Android tarafında çok hızlı gelişmeler var. Apple da buna bağlı olarak daha hızlı ürün güncellemesine gidebilir. iPhone 5S ile ilgili de bir takım iddialar ortaya atıldı. Ve Apple tarafında genelde aslında son dönemdeki iddiaların gerçek çıktığını görmekteyiz. Bir takım gazeteciler, Wall Street Journal'ın gazetecileri olsun, Bloomberg'in gazetecileri olsun ya da Reuters'ın muhabirleri olsun. Apple'ın tedarik zincirine sızarak, oradaki tedarikçilerle görüşerek aslında kapsamlı, tutarlı bilgiler verebiliyorlardı. Şimdi gelen son haberler şu. Haziran ayında Apple'ın aslında geleneksel ürün lansman döngüsüne geri döneceği ve iPhone 5'i tanıtacağı söyleniyor ki 128 GB'a kadar depolama kapasitesi seçeneği olacağı, yepyeni bir ekrana donatılacağı, Sharp'ın iZO panelini kullanacağı söyleniyor. Hani bu açıdan bakıldığında iPhone 5 düşünülenden daha hızlı bir şekilde geride kalabilir.
Şimdi 128 GB'lık versiyonunun görselinin iTunes içerisinde de çeşitli kodlarda açığa çıkartıldığı görünüyor. Bu tabii şu anki iPhone 5 için de geçerli bir durum olabilir. Onu güncelleyebilirler ama 128 GB'lık versiyonu iPhone'un fiyatını oldukça yukarı uçuracaktır. Ekran konusunda 4.8 inçlik hani Retina Plus diye adı verilecek yeni bir ekran kullanacakları söyleniyor. Çözünürlüğü büyük ihtimalle kendi o en boy oranlarına uygun bir şekilde hani garip bir çözünürlük olacaktır. Hani bir Full HD panel görmeyeceğiz büyük ihtimalle. 4.8 inçlik paneli kullanırlarsa insanlar ne diyecekler çok merak ediyorum. Hani 5-6 jenerasyondur işte bizim telefonumuz tek elle kullanmaya uygun diyecek. Ondan sonra hani yeni bir iPhone'da 4.8 inçlik ekranla gelirlerse insanların karşısında ne yapacaklar çok enteresan. Hani parmağınızı çekin uzatın hani gene tek elle kullanın mı derler bilmiyorum ama 4.8 bana biraz iddialı geldi. 4.8 zaten birçok insan için de gerçekten kullanışlı bir boyut olmayacaktır. Hani ben bir bayan gördüm otobüste. 18-25'ine genç bir bayandı. Note 2'yi bir çıkardı. Böyle bir tablet tutuyor zannettim. Zaten ufacık elleri vardı. Hani böyle bir elini kaldırıyordu, bir köşeden köşeye götürüyordu. Kullanmak konusunda biraz sıkıntı yaşadığını söyleyebilirim. Pek de rahat gözükmüyordu açıkçası. Tabii kendi tercihidir. Saygımız sonsuz. Bu, ama ben kesinlikle 4.8 inç olacağını zannetmiyorum. Belki biraz daha 4.3'e doğru kaydırabilirler. 4.3 çünkü ideal, güzel bir boyut. Kasayı da aynı şekilde ince yapıp iPhone'un kendi nasty stilini korurlarsa belki biraz daha büyük bir ekranı yine rahat kullanılabilecek bir şekilde sunarlar.
Tabii diğer taraftan yeni iPhone'un, iPhone 5 serinin ya da artık Apple bunun türlü isimlendirirse bunu bilemiyoruz şimdilik. Yepyeni bir işlemciye sahip olacağı, bunun da A7 işlemcisi olacağı söyleniyor ki böyle bir durumda muhtemelen Cortex A15 tabanlı bir işlemciyle de karşılaşabiliriz. Diğer taraftan A6'daki, A6X'deki mimari gelişmelerin bir devamı olarak da Cortex A15 olmasa bile daha geliştirilmiş bir A6X sürümü de A7 olarak bizim karşımıza çıkabilir. Muhtemelen de yeni bir grafik birimine de giriş yapabilirler ya da var olan grafik biriminin daha fazla, daha performanslı bir şekilde kullanılmasını sağlayabilirler. Benim tabii burada merak ettiğim konu pilinin ne olacağı, ancak pille ilgili çok fazla detay yok. Ekranın büyümesi halinde klasik Apple mantığıdır. Cihaz ne kadar büyükse arka tarafı o kadar pil girer genelde Apple ve bu cihazların uzun pil ömrü sunması noktasında şirkete avantaj sağlar. Böyle bir gelişmeye de tanık olabiliriz. Ancak benim tahminim iPhone 5 Eylül Ekim döneminde mi tanıtıldı? iPhone 5 ise ya da iPhone 6 muhtemelen daha kısa bir süre içerisinde çıkacaktır.
Hani bir senelik döngüyü bozacaklar.
Bozacaklar muhtemelen. Bunu en son iPad'de yaptılar zaten. Yine iPad'den, iPad 3'den iPad 4'e geçiş sadece 6 ay sürdü. Evet. Bu açıdan biliyorum ki çok sayıda iPad 3 müşterisi şu anda Apple'a kızgın durumda.
Haklılar.
Bekleyip göreceğiz. Muhtemelen Haziran ayında Apple tarafından pek çok duyuru olacak. Yepyeni MacBook'lardan, Intel'in Haswell mimarisine sahip işlemcileri kullanan MacBook'lardan yeni tabletlere kadar pek çok şeye tanık olabiliriz. Bekleyip göreceğiz. Ancak rekabet artıyor. Dolayısıyla Apple'ın da bu rekabete bir şekilde kendisini uydurması gerekiyor. Evet, Nexus 4'ten bahsettik Ender. Hatta geçtiğimiz günlerde donanım.com olarak kapsamlı da bir incelemesini yayınlamıştık. Nexus 4'e baktığımız zaman donanım bazında aslında temel aldığı telefonun üretici firma LG'nin bir başka telefonun Optimus G olduğunu görmekteyiz.
Çok benziyor. Birebir neredeyse.
Evet, donanım bazında neredeyse birebir, tasarım bazında farklar var. Hatta donanım bazında Optimus G'nin bir miktar kırpılmış versiyonu diyebiliriz. Kamera tarafına ve ekran kalibrasyonu gibi bir takım detaylar söz konusu Optimus G lehine. Biz Optimus G'yi henüz göremedik. Dünyada pek çok ülkeniz görebilmiş değil. Ancak şimdiden Optimus G2 ile ilgili, yeni bir Optimus G modeliyle ilgili detaylar gelmeye başladı. Yani detaylara baktığımızda, şimdi LG panel üretiminde çok iddialı bir firma zaten. Dünyanın belki de en iyi panel üreticilerinden bir tanesi. Pek çok firmayla çalışıyor. Apple'da da çalışıyor. Başka firmalara da panel sağlamakta. Full HD çözünürlüğünde 5 inç büyüklüğünde bir ekran kullanılacağı, hatta 5.5 inç büyüklüğünde de ekran olabileceği söyleniyor. S4 Pro'nun belki yeni bir versiyona geçecekler, S4 Prime ailesinden. Bununla birlikte 2 GB bellek, belki Android 5.0 sürümü gibi pek çok yenilik Optimus G2 içerisinde karşımıza çıkabilir.
Şimdi bu saydığım bütün yenilikler okey ama işlemci tarafında biraz atmışlar. Hani 2.5 GHz gibi bir hızdan bahsediyorlar. Hani nasıl yapacaklar, nasıl yetiştirecekler?
Yani 28 nanometre bu çok zor. Ancak belki 22 nanometreye geçerse ki
belki
bir miktar, ama o da zor görünüyor. 22 nanometre değil de TSMC zaten belki bir 20 nanometre ayarına geçebilir. Onu bekleyip görmek lazım.
Zaten 28'de de zor geçtiler biliyorsun. Hani uzun bir zaman S4'leri göremedik, Crate'leri göremedik. Neyse ki hani o sıkıntıyı yaşlar. Pazar bolca hani Qualcomm'un S4 platformuyla doldu şu anda.
Ama gelecekte de yine böyle bir sıkıntıyla karşılaşabiliriz. Eğer Apple TSMC ile çalışırsa
bittiğinin
yani burada bittiğinin TSMC resmidir. Belki 6 ayda bir yeni fabrika kurmak zorunda kalabilir yani kapasiteyi karşılayabilmek
adına. Hacimli üretimini, hacimli talebini büyük ihtimalle Samsung tarafından kaydırılacağı yönünde açıklamalar var. TSMC'nin de bu noktada hani zaten dünyadaki bütün herkese şey üretiyorlar.
AMD üretiyor, Nvidia üretiyor.
Hani nasıl yetiştirecekler bilmiyorum. Büyük ihtimalle ufak çaplı bu üretimi biraz dışarı kaydıracaklar. Veya yeni bir fabrika kurarlar. Ama fabrika kurmak da hani öyle iki günde olacak iş değil. Birkaç yılda onun planlaması ve o fabrikanın kurulması çok uzun bir süre. O cihazların kalibrasyonları biliyorsun yani. Konuyu çok dağıtmayalım. Üretim bandını, üretim teknolojisini geliştirmek, bir sonraki sekmeyi yükseltmek her zaman oldukça sancılı olmuştur. O yüzden 2.5 GHz'lik bir S4 Prime'ı ben Optimus G2 bir telefonda görebileceğimizi sanmıyorum.
Belki hani Cortex A5 tabanlı bir çift çekirdekli platform olabilir yüksek frekansta çalışan, ancak o da 4 çekirdekli bir platformdan çift çekirdeğe geçmek pazarlama anlamında çok mantıklı olmayacaktır. Fakat Optimus G'den daha iyi bir telefon, daha yeni bir Android sürümüyle çıkacağını söyleyebiliriz. Belki kamera tarafında da güncellemeler olabilir, kasa tarafında da güncellemeler olabilir. Ama LG'de iddialı olmak istiyor. Hatta Ocak ayında kendi geliştirdikleri yeni ARM tabanlı işlemcileri duyuracaklar. Belki kendi iş kullanacağı bir, kendi geliştirdiği bir işlemciyi de kullanma yoluna gidebilir. Bunu bekleyip göreceğiz. Ve bununla birlikte başka bir haberimize geçelim. MI1 ve MI2. Yani Çin'deki an en çok konuşulan efsane telefonlardan iki tanesi diyelim. Biz Xiaomi firmasının geliştirdiği telefonlar. Biz zaten mobilitenin dediğin gibi daha önceki bölümlerinde çok sıkça bahsetmiştik. Şimdi her firmanın yeni ürün hakkında konuşmalar var. Xiaomi de bundan geri kalmadı. MI3 diyelim. Hani MI1 ve MI2 biraz dile güzel görünüyor ama MI3 biraz şu. Mi 3 diyelim vardı bizim Türkçe'ye geri dönelim. isimli telefon geliştirdiği söyleniyor. Hani burada farklı iddialar var. Nvidia'nın Tegra 4 platformunu kullanacağı söyleniyor ki daha önce Tegra 4'ü ilk defa HTC'sini kullanabileceği iddia edilmişti M7 modelinde, M7 modelinde. Diğer detaylara baktığımız zaman 4.5 inç büyüklüğünde belki Full HD çözünürlüğü bir ekran. Geliştirilmiş işlem seçenekleri işte dedik Tegra 4 olabilir, belki S4 Pro kullanabilirler. Artılmış bellek ve pil gibi pek çok detaya sahip olabilir bu telefon.
Evet, Mi 2 modeline göre biraz daha geliştireceğini söylemek yanlış olmaz. Burada en büyük sürpriz Tegra 4 olur. Çünkü diğer özelliklerine baktığımızda zaten pazarda az da olsa kullanılan çözümlerin harmanlandığını görüyoruz. Belki Project Vane adı kod adı verilen Tegra 4'ü görebiliriz. Umarız ki çift kanal bellek kontrolcüsüne sahip olur bu sefer. Ve Kepler tabanlı güzel bir grafik birimine sahip olur. Ve çünkü biliyorsun Tegra 3 şu anda grafik anlamında
çok geri kaldı.
Çok geri kaldı. Hani Tegra 3 Plus bile herkes dalga geçer oldu yani Tegra 3 grafik
zaten performansı. Zaten bununla ilgili şunu söyleyelim. Eğer Tegra 3 tabanlı bir telefonunuz varsa ve çok çekirdekli Mali 400'e sahip bir telefona sahip arkadaşınız varsa Nitrosit Most Wanted'ı açın. Yani artık fark görün. Yani bu bari bir şekilde kendisini hissettirmekte.
Evet, Tegra 4 için biraz yapılan açıklamalara baktığımızda büyük ihtimalle 4 çekirdekli Cortex A15 olacak. Saat hızı da
1.8 GHz olabileceği söyleniyor.
Olabilir. 1.8'i kaldıracaktır büyük ihtimalle. Grafik birimi dediğimiz gibi büyük ihtimalle Kepler tabanlı olacak. Çünkü Kepler hem performans anlamında hem de verimlilik anlamında Nvidia'nın büyük başarısıdır bence. Özellikle dizüstülerde de zaten bunu görmüşüz şu son dönemde. Kepler tabanlı grafik birimleriyle Tegra'nın ARM tabanlı bir işlemcinin harmanlanması güzel bir sonuç ortaya çıkarabilir. Bunun dışında diğer özellikleri de dediğimiz gibi standart özellikler. Uygun fiyatı satarlarsa yine Çin pazarını kasıp kavururlar.
Burada muhtemelen yine yeni bir Android sürümü karşımıza çıkabilir. Belki 4.2 standart gelebilir ve Xiaomi'nin kendi geliştirdiği MIUI arayüzü de yenilenmiş bir versiyonla birlikte bu telefonla karşımıza çıkabilir diyerek akıllı telefonlardan çok konuştuk. Biraz da tabletlerden bahsedelim. Bahsedeceğimiz tablet de kendi alanında belki de tek örnek diyebiliriz biz buna ya da en çok dikkat çekmesi beklenen tablet de olarak da söylenebilir. Şimdi Razer'ı biliyoruz. Oyunculara yönelik klavyeler geliştiriyor, fareler geliştiriyor. Evet. Ekipman konusunda, çevre bilimleri konusunda çok ünlü bir firma. Evet,
i̇lklerdendir ayrıca.
İlklerdendir aynı zamanda dediğin gibi. Böyle çok sıkı oyun oynayanlar için hakikaten vazgeçilmez ürünleri olan firmalardan bir tanesidir. Bununla birlikte geçtiğimiz aylarda dizüstü bilgisayar pazarına girdiler ve Blade adını verdikleri çok iddialı, çok ince. Kendine has bir takım oyun kontrolleri içeren özel ekrana sahip iddialı bir dizüstü bilgisayar çıkarmışlardı. Şimdi Project Fion adını verdikleri bir tabletleri var. Bu tableti biz ilk defa CES fuarında görmüştük geçtiğimiz Ocak ayındaki. Ardından Razer Facebook sayfasından bir açıklama yaptı ve bu tablet eğer 10.000 kişi tarafından beğenilir ya da paylaşılırsa üretime geçeceklerini açıklamışlardı. Şimdi daha fazla bilgi geldi Razer'dan ve aslında donanımsal anlamda temel şablon çizildi. Kağıt üzerine baktığımız zaman dizüstü bilgisayar ayarında güçlü bir konfigürasyona sahip Intel tabanlı ve muhtemelen Nvidia grafik birimine sahip bir tablet bilgisayarla karşı karşıya olduğumuzu söyleyebilirim.
Zaten tablet bilgisayarın amacı oyun oynamak olduğu için altyapı olarak oldukça güçlü olacağını söylemek yanlış olmaz. Intel tarafına baktığımızda Ivy Bridge tabanlı i3 ve i5'ler zaten güzel bir seviyeye gelmiş durumda. i7 kısmı biraz belki güç tüketiminden dolayı tablette göz ardı edilebilir ama Intel'in geçen günlerde yaptığı Y serisi işlemcileriyle de güç tüketimini 10 watt'ın altına çektikleri
kadar başardılar.
Söylendi. Haswell'e biraz daha var. O yüzden Haswell olacağını ben zannetmiyorum.
Ben açıkçası öyle düşünmüyorum.
Ürün prototip anlamında şu anda hazırdır. Grafik tarafında da Nvidia'yı göreceğiz. Kepler tabanlı 600 serisi bir mobil ekran kartının.
640-650 belki.
Biraz daha tabii.
Özel geliştirilmiş versiyonu olabilir.
Olarak olabilir ama saat hızları konusunda hani dizüstüden bile düşük olacağını söylemek yanlış olmaz. Ağırlık ve boyut olarak baktığımızda ise hani iPad'in 2 kat kalınlığında ve 2 kat ağırlığında olacak söyleniyor bölümün.
Zaten x86 tabanlı bir tablet için bir de oyun odaklı güçlü bir konfigürasyona sahip olacağını düşünürsek eğer hani daha önce olması da zaten daha sürpriz olur açıkçası. Bununla birlikte Windows 8 işletim sistemini kullanacağını görmekteyiz. Aynı zamanda sağında ve solunda yer alan oyun kontrolcüleri de çıkartılabilir yapıda olacak. Yani eğer siz tableti dışarıda iş için kullanmak isterseniz ki Windows 8 ve x86'dan bahsediyoruz. Her bu kontrolcüleri çıkartabileceksiniz ve daha klasik bir tablet görünümüne kavuşabileceksiniz. Şu an detayları belli değil ancak konuşulanlar arasında özel bir klavyeye sahip olabileceği de söyleniyor ki zaten Razer klavye üretimi konusunda da iddialı bir firma. Tam anlamıyla böyle prototip, modüler bir oyun odaklı tabletle karşı karşıya gelebiliriz ki henüz çıkış tarihi bilinmiyor ancak fiyatının da 1299 ile 1499 dolar arasında olacak konuşuluyor ki bunlar tabii ki Amerika için bahsedilen fiyatlar. Benim burada en çok merak ettiğim konu tabii kuşkusuz pil olacaktır. Ama bu dizüstü bilgisayar böyle bir konfigürasyonla oyunlardaki oyun dediğimiz kullanım senaryosu, yoğun yük altındaki kullanım senaryosudur. Yani cihazın pili muhtemelen çok gitmeyecektir diye tahmin ediyorum. Artık arkasına bildiğin herhalde bir 20.000 mAh kapasiteye pil koyacaklar ki klasik bir iPad pil süresine ulaşabilsin.
Ya da hani oyun oynamak istiyorsan şarja bağlayacaksın.
Ya da şarja bağlayacaksın. Aynen öyle olacak. Ancak Tabii tematik ürünlerin çıkması güzeldir. Hı-hı. Oyun odaklı tabletler de
böyle böyle gelişir bu
böyle işte. Böyle böyle gelişecekler muhtemelen. Razer de bunlardan ilki olacak gibi görünüyor. Bekleyip göreceğiz. Umarız yakın zamanda, tez zamanda piyasaya çıkar. Biz de görme, deneme şansı yakalayabiliriz. Buradan şöyle bir geçiş yapalım Ender. Android'den bahsediyoruz yani. Android'in babasına geçelim istersen, Google'a. Ya dünya internet devi, dünya yazılım devlerinden bir tanesi. Son günlerde çok popüler. Özellikle Android ile ön plana çıkmış.
Yaptığı her işte oldukça sık konuşuluyorlar. Gündeme geliyorlar.
Ve zaten Google Türkiye'de uzunca bir sürede operasyonlarına, faaliyetlerine devam ediyor. Şimdi Google'la ilgili haberimiz şu: Google, ünlü ekonomi yayını Bloomberg'in iddiasına göre diyelim, vergi kaçırmış. Yani bu aslında bizim için sürpriz değil, çünkü hatırlayanlar olacaktır, bu YouTube zaman zaman kapatıldığı dönemlerde hükümetimizin bir açıklaması vardı. Türkiye'ye gelip burada iş yapıp para kazanan adam ben vergi vermiyorum diyemez demişlerdi. Yani sonucunda bizce de Türkiye'de para kazanan bir şirket Türkiye'ye vergi vermeli. Kesinlikle. Sonra bu vergiler bize yolsuz elektrik olarak geri dönüyor bakıldığı zaman. Bu çok tartışılan bir konuydu. Sonrasında geride kaldı, bir şekilde anlaşıldı. Evet. Servisler yavaş yavaş aktif hale getirildi. Ancak Bloomberg'in verdiği habere göre Google ciddi boyutlarda vergiyi kaçırabilmek anlamında Bermuda Adaları'na 10 milyar dolara yakın geliri transfer ederek, orada zaten kurumlar vergisi, gelir vergisi gibi bir yapılanma, düzenleme olmadığı için 2 milyar dolara yakın vergi kaçırdığı Bloomberg tarafından iddia edildi.
Şimdi bu vergi olayları çok hassas konular. Hani birçok ülke tarafından zaten sıkça takip ediliyor ve bütün dünyada aslında kanayan yarası. Şu an hani hangi ülkeye bakarsan bak, bu vergi olayını tam olarak çözmüş dünyada herhangi bir topluluk, bir ülke, bir yerleşim, bir hükümet yok. Yıllık yapılan, hani tahmin edilen, kaçırılan vergi miktarlarına bakıldığında inanılmaz boyutlara yükseliyor ve birçok ülkede insanların vergi kaçıramayacağı noktadaki hani tüketimlere aşırı vergi yükleyerek burayı bir dengelemeye çalışıyor. En basit örneği ülkemizdeki akaryakıt fiyatları. Dünyada bir numaralı veya hani Norveç bazen geçiyor ama Norveç'in gelirini zaten konuşmaya bile gerek yok.
En refah ülkelerinden birisi.
En yüksek refah seviyesine sahip ülkelerden biri. Şimdi Google'a geri dönelim. 9.8 milyarlık dolarını Bermuda'daki bir adalara kaydırıp, burada şirkete kaydırarak gelir vergisinden muaf hale gelmeye çalışmışlar. Aslında yine bir miktar vergi ödüyorlar bu paranın transferi ama konuşulan 2 milyar dolarlık vergi ödemesi gereken vergi yükümlülüğünden çok daha ufak bir miktar ödemişler. Google'ın bu konuda bazı sıkıntıları da daha önceden olmuş. İngiltere'de yaklaşık 2000 kişiyi çalıştıran Google geçtiğimiz sene 4.1 milyar dolarlık kazancından 10 milyon dolar vergi ödemişler. Şimdi bu nasıl bir hesap kitap bilmiyorum ama hani çok komik olmuş. 100 milyon dolar mı diyeceklerdi bilmiyorum. 100 milyon dolar bile aslında 4.1 milyar dolarlık gelir için düşük bir vergi. Google'ın hani şaka gibi bir şey olmuş açıklaması bu noktada. 4.1 milyar dolar kazandık biz. Bakın 10 milyon dolar da vergi ödedik demesi. Hani biraz pişkinlik bence.
Yani bu açıdan bakıldığında isteriz ki yani her ülkede kazanılan gelirlerin bir karşılığı olarak da o ülkeye vergiler verilsin. Çünkü hepimiz vergi ödüyoruz. Evet. Yani bizim gelirlerimiz kıyaslandığında devrede kulak kalacaktır onların ödediği paralar. Sonucunda hani bir söz vardır: çiçekler ilgiyle, çocuklar sevgiyle, devletler de vergiler ile büyür diye. Yani bu açıdan bakıldığında kazanılan bedellerin karşılığı olarak da vergilerin ödenmesi gerekiyor diyerek aslında buradan da bir uyarı da yapalım. 2013'ün 2012'nin sonuna gelmek üzereyiz. Her şeyinde vergilerde de bir takım arttırımlar oluyor. Faizler vesaire artıyor. Tüm takipçilerimiz için de E-Devlet üzerinden ya da Maliye Bakanlığı'nın Gelirler Vergi Dairesi internet sitesi üzerinden herkes de buradan vergisini vergi kontrolü yapsın. Eğer vergi borcu varsa ki şöyle söyleyelim: sizden habersiz kesilen trafik cezaları bile vergi borcu olarak yansıdığı için sürpriz faizlerle, gecikme zammıyla karşılaşabilirler. Dolayısıyla bunu kontrol etmenizde fayda var diyerek.
Hassas olun bu konuda.
Evet, hassas olmasında fayda var diyelim. Sonrasında istenmeyen tablolar ortaya çıkmasın diye ki en basitinden belli bir dönem sonunda vergiler ödenmediğinde banka hesaplarına bile blokasyon geliyor, engellenebiliyor, el konulabiliyor geçiş olarak.
Hapis cezasına kadar bunlara, geliri var bu işin.
O işin en kötü boyutu. Artık onu hiç konuşmak bile istemedim kötü senaryo olarak, ancak bunlara dikkat etmek lazım var diyerek Google'ın bu üzücü haberinden biraz daha farklı haberlere tekrar geçelim. Cihaz haberlerine geçelim tekrardan. Hani Huawei'in daha önceki 6.1 inç büyüklüğündeki Ascend Mate adını verdiği telefondan bahsetmiştik. Konuştuk. Hatta şirket çok iddialı bir açıklama yaparak Nautica almak isteyenler beklesin, biz daha iyisini yapacağız tarzında, ya da o
daha iyisini daha ucuza yapacağız,
daha ucuza yapacağız tarzında açıklamalarda bulunmuşlardı. Huawei'in en büyük rakibi olan yine Çinli ZTE firması da bir açıklama yaptı. Hatta bir görsel yayınladılar ve 5 inç büyüklüğünde ekranı sahip Nubia Z5 modelinin detaylarını paylaştılar.
ZTE de burada şey demiş: 5 inç Full HD telefon almak isteyenler beklesin, biz daha iyisini daha hızlı yapacağız gibi bir reklam belki kampanyası yapabilirler, gönderme yapabilirler. Şimdi telefonun özelliklerine baktığımızda Erde, gördüğümüz özellikler, hani Full HD paneli görüyoruz zaten artık. 13 megapiksellik kamera zaten, sensörü var ortada. 2 GB bellek. Hani ZTE'de akıllılık yapıp hani üst seviye bir telefon oluşturmak için hazır diyebileceğimiz bir platformu alıp kendi tasarımıyla birleştirip harmanlayarak kullanıcılara sunmuş. S4 Pro'yu görüyoruz, APQ 8064. Zaten zibilli ortada var. Hani performans anlamında veya farklılık anlamında şu anki Full HD telefonlardan pek bir farkı olmayacaktır.
Tasarım anlamında farklı. Şu an zaten görüntüsü ekranımıza bence gayet şık bir telefon. Hani önden bakıldığında gayet güzel görünüyor.
Zaten bu yüksek fiyatta satılacak bir telefon olacağını söyleyebilirim. Bu noktada tasarım da çok önemli olduğu için hani 300 liraya telefon satmıyorsun sonuçta. Tasarım anlamında da çalışmışlar. Ve Samsung'un HTC'nin yeni telefonlarına rakip olabilecek donanıma sahip bir telefon yapmışlar gibi gözüküyor.
Zaten ZTE ile ilgili geçtiğimiz günlerde haber vardı. Çin hükümetinden hani 20 milyar dolara yakın bir destek alacakları ve dünya çapındaki operasyonlarını geliştirecekleri yönündeydi bu. Hani Huawei'de, ZTE'de hani bu mevzu Xiaomi ve Oppo gibi firmalardan bahsediyoruz da bunlar hani Huawei, ZTE'nin yanında devede kulak kalacak şirketler olarak görünebilir. Çünkü bunlar hakikaten çok uluslu, çok büyük şirketler.
Ya özellikle altyapı tarafında da çok büyük
yatırımlar var. Tabii Huawei dediğimiz firma hani bugün telefon operatörlerinin teknik altyapısını kuran şirketler mesela bakıldığında. ZTE de keza öyle. Dolayısıyla bu şirketler şimdi son kullanıcı, tüketici elektronik tarafına iddialı olmak istiyorlar ki bu noktada bir atak içerisindeler. ZTE'nin telefonu da görünüm anlamında güzel, donanım anlamında zaten bildiğimiz iddialı bir donanıma sahip. Fiyat anlamında da batılı üreticilere göre ya da dünya çapına ses getirmiş büyük üreticilere göre daha alınabilir olursa en azından kendi anavatanında yine yüksek satış rakamlarına ulaşacaktır diyerek son haberimize geçelim istersen burada. Geçtiğimiz günlerde biz mobilitenin daha önceki bölümlerinde de olsun, gerek haberlerimizde olsun Texas Instruments'tan bahsetmiştik. Yavaş yavaş uygulama aplikasyon işlemcilerinden, yani uygulama işlemcilerinden vazgeçiyorlar. Yani OMAP işlemci ailesi yavaş yavaş artık ömrünü tamamlamak üzere. Artık son demlerini yaşıyor. Var olan tasarımlar muhtemelen kullanılacaktır. Ardından yeni tasarımlara geçmeyecekler. Ancak bu aslında sadece Texas Instruments için değil, başka küçük üreticiler için de sorun. Çünkü Apple'a bakıyorsunuz kendi işlemcisini yapıyor. Samsung'a bakıyorsunuz kendi işlemcisini yapıyor. LG kendi işlemcisini yapmaya başlayacak. Diğer taraftan Intel bir pazarda iddialı olmak istiyor. Emi de pazarda iddialı olmak istiyor.
Çinliler uygun fiyata,
Çinliler uygun fiyata satıyorlar aynen dediğin gibi.
Allwinner uygun fiyata insanlara güzel işlemciler sağlıyorlar.
Hani zaten şu an akıllı telefon ve tabletler için kullanılabilecek zilyon tane işlemci var pazarda bakıldığında. Evet. Ucuzundan pahalısından, tek çekirdeklisinden çok çekirdeklisine kadar bakıldığında. Dolayısıyla müşterisi olmayan firmalar için pazar giderek kapanmak üzere, bitmek üzere. ST Ericsson firması da uzunca bir süre Nokia ile çalışan bir firmaydı. ST Ericsson zaten bakın Avrupa merkezli bir firmadır. Evet. Bir ucunda Ericsson var, bir ucunda da Fransa merkezli ST Microelectronics firması var. Ancak Nokia'da Qualcomm'a kayınca bu şirket için zor günler başladı. Geçtiğimiz dönemlerde 1 milyar dolara yakın gelir kaybını yaşadıkları konuşulmaktaydı. Ve bunun bir sonucu olarak da ST Microelectronics yaptığı açıklamayla bu birlikteliğe kendi tarafından son vereceğini ve daha çok gömülü sistemler, otomotiv ile ilgili gelişmelerle yönelik ürünler ve cihazlar üzerine çalışacağını açıklamış.
Aslında ST Ericsson bu birleşmede son dönemde Nokia'nın da pazardan çıkması, müşterisi anlamında pazarından çıkmasından sonra bu Novator serisiyle biraz daha hareketlendirmeye çalıştılar ama işlemcileri doğru düzgün hem üretemediler hem yetiştiremediler.
İşte en son Samsung Galaxy S3000'i de gördük biz bu işlemciyi.
S3000'i de gördük ve çok böyle nadir cihazlarda kullanıldı ve bu da şirketi ayakta tutmak için yeterli bir satış adedi, hacmi oluşturmuyordu ve ST Microelectronics işte kendi üretim, kendi teknolojisini artık kenara kaydırarak daha karlılığın yüksek olduğu kapalı sistemler, otomotiv gibi sektörü gibi bu sektörlere kaydırma kararı almış. Büyük ihtimalle Ericsson da artık bu noktada şey yapacaktır. Elindeki patentleri farklı açılarda, farklı noktalarda değerlendirip
ya da belki başka bir firmaya devrederek.
Evet, başka bir firmaya devrederek, belki başka bir firmayla ortaklık kurarak işlemci üretimine devam edebilir ama ben zannetmiyorum. Biz kendi üretecekleri işlemciye harcayacakları parayla daha uygun fiyata birçok üreticiden işlemci alabilirler. Ericsson'un hani pazarda gitgide böyle silinmesi en azından son kullanıcıya tüketici elektroniği kısmında pazardan böyle silinmeye yüz tutması üzücü bir durum. Çünkü hani telefon dediğimizde akla gelen ilk firmalardan biriydi. Hepimizin elinden birkaç Ericsson modeli geçmiştir illaki. Üzücü bir durum olmuş. İnşallah kendilerini toparlarlar diyor.
Şimdi Ericsson deyince de aklıma şey geldi dönemin. T68i modeli geldi o kapaklı tasarımıyla. Hakikaten bir dönem çok efsane bir telefonlu. Zamanında da güzel telefonlar yaptılar. Şimdi o dönemi Sony devam ettiriyor. İşlemci tarafında da muhtemelen artık çok fazla girişimler olacağını beklemek yanlış olur. Son olarak şunu da ekleyelim. OMAP'tan bahsettik. Texas Instruments yaklaşık 1700 kişi işten çıkaracağını açıklamıştı. Bu 1700 kişi içerisinde İsrail'e konuşulanmış bir 200 kişilik ekip var. Bunlar işlemcinin uygulama işlemcisi kısmından çok basement dediğimiz iletişim tarafıyla ilgilenen mühendislerdi. Gelen haberlere göre o mühendisleri Apple bünyesine katacak gibi görünüyor. Apple zaten kendi işlemcilerini geliştiriyordu ancak basement tarafında Qualcomm'la daha çok çalışıyorlardı. Muhtemelen önümüzdeki dönemde belki A7 ya da A8'de tamamıyla iletişim biriminden işlem birimine kadar tamamıyla Apple ürünü işlemcileri görebiliriz.
Olabilir. Belki de o döneme kadar bir Apple'ın kurduğu bir fabrikada artık her şeyini kendisi üretip ekran paneli de dahil veya paneli belki hani hala dışarıdan alabilirler ama telefonun montajına kadar her şeyini kendi Apple markası bünyesi altında üretip pazara sunabilirler.
Bekleyip zaten hani şimdi yavaş yavaş üretim Amerika'ya kaydırma noktasında çalışmaları var. En son gelen haberler belki Mac Pro'yu üretebilecekleri yönündeydi. Hatta Amerika'da kuracakları fabrikanın tamamıyla robotize olacağı ve insanlardan çok robotların çalışacağı da söyleniyor. Çok fazla sayıda iddia var. Apple'ın bu haberinden sonra Lenovo Amerika'da üretim yapacağını açıkladı. Foxconn zaten fabrika kuruyor. Samsung işlemci fabrikası kurdu Texas'a bakıldığında. Yani artık herkes bir şekilde Amerika'ya gitmenin kapılarını da aralamaya çalışıyor.
Herkesin
böyle.
Bir ayağı Amerika'da olacak gibi.
Yani sanki herkes ucuz üretimden çok pahalı üretim ister gibi konuşuluyor. Ama burada Mac Pro mantıklı olabilir. Neden dersen Amerika'daki üretim daha masraflı olacaktır. Mac Pro'larda zaten fiyat anlamında daha karlı ürünler. Aradaki o fiyat farkı belki o üretimdeki dezavantajı bir miktar böyle kompanse edebilir, toparlayabilir. Ancak bekleyip göreceğiz. Fakat herkes Amerika'ya girmeye bir şekilde yollarını arıyor. Belki de herkes tüm firma green card arayışı içerisinde diyebiliriz bu noktada. Evet Ender, şu anda herhalde artık bu bölüm için söyleyebileceklerimiz
güzel
bu kadar.
Güzel bölüm oldu, evet.
Biz Twitter'da da sizlerle birlikteyiz. Yani Twitter adresleri üzerinden de hem bana, şu an zaten haberimizin içerisinde de Twitter adreslerimiz var. Hem de Ender'e sorular sorabilirsiniz. İlerleyen bölümleri yine sizin sorularınız çerçevesinde de geliştirip sizin beklentilerinizi karşılayabilecek. Daha iyi programlar yapmayı biz de çok istiyoruz. Lütfen görüş, düşünce ve önerilerinizi, eleştirilerinizi hatta. Bizim için en büyük şey aslında eleştirilerimiz zaten. Yorumlarınızı da belirtin. Biz de buna göre programımızı şekillendirelim ve sizlere daha iyi hizmet edebilelim. Evet, şimdilik bir bölümün daha sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşene dek şimdilik hoşçakalın.
Hoşçakalın.